Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda bu akşam Genç Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak değerli dinleyenler, Merve Kurtoğlu imzalı Deizm dosyası, adını biz koyalım, Deizm değil, Yeisizm başlıklı yazısını sunacağız. Geçtiğimiz aylarda birkaç köşe yazarının peş peşe deizmle ilgili yazılar kaleme almasından sonra pek çoğumuz gençler arasında deizm gerçekten yükselişte mi diye sordum. Ardından Diyanet Dergisi deizm ve ateizm konulu geniş bir dosyayla çıktı ve tartışma alevlendi. Ard arda röportajlar yapıldı, konunun uzmanları konuşturuldu, pazar ekleri meselesinin üzerine gitti, farklı görüşler ve yorumlar dile getirildi. Haber kanallarında haftalarca deizm üst başlıklı açık oturumlar düzenlendi. Peki sonuç? Gençler arasında gizli bir deizm yükselişi var mı? Varsa kendilerine deist mi diyorlar, yoksa adı konulmamış bir muğlaklıkla mı kendini gösteriyor? Ateist olduğunu söylemek ayıpken deist olduğunu söylemek yeni bir akım mı? Ya da tüm bunların ötesinde deizm şişirilmiş koca bir balon mu? Bu ve pek çok sorunun cevabı dosyamızda. Akıl tek başına yeter mi? Önce kavramın köklerine inelim. Deizm, Latince kökenli bir kelime olan Deus, Tanrı'dan gelir. Temel felsefesi, evreni başlangıçta yaratan bir yaratıcı vardır ama işleyişine karışmaz şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla deizm, tanrıcılık anlamı taşır. Bir tür pasif kutsala inanılır. Kaynağını sadece akıldan aldığını öne sürer. Peki akıl tek başına yeter mi? Deistler vahye, nübüvvete, meleklere, ahirete ve aklınıza gelebilecek pek çok meseleye şüpheyle bakar ya da inkar ederler. Kökleri antik Yunan'a, Aristoteles'e kadar uzatılabilir. 16. yüzyılda kendini tekrar göstererek Hristiyanlıktaki felsefi ve teolojik tartışmaların odağına giren bu kavram, o zamanlar geleneksel din yorumundan çıkanları niteleyici bir anlamda kullanılır. Batı Avrupa'nın yaşadığı ve daha sonra modernizm olarak adlandıracağımız tecrübe deist akımları güçlendirir. Aydınlanmacı düşünürlerin pek çoğu deizmin savunucuları olarak fikirlerini bugüne kadar taşımışlardır. Deizmin mezhepleri. Deizmle ilgili belki de ilk bilinmesi gereken şey tek bir deizmin olmadığı. Bu konu hakkında en detaylı çalışmalardan birini yapan Samuel Clarke, dört grup deizmden bahsediyor. 1. Ezeli, sonsuz, özgür, akıllı bir varlık olarak dünyayı yaratan, saat gibi kuran ve idaresini üstlenen ama dünyayla hiçbir irtibatı olmayan bir tanrı vardır. 2. Tanrı evrenle ilgilenir ama bu ilginin içinde ahlaka yer yoktur. 3. Tanrı'nın ahlaki sıfatlarını kabul ederiz ama ruhun ölümsüzlüğünü asla. 4. Bütün dini ve ahlaki doktrinlere tamam ama vahiy konusunda şüphemiz var. Peki ülkemizde durum ne? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sekülerizmin, yani kutsalı olsa bile hayatın içinden Allah'ı ve helal haram ölçüsünü çıkartan, dinin sosyal hayatta söz sahibi olmasını istemeyen bu yaklaşımın yükselişte olduğu bir gerçek. Deizm ve sekülerizm birbirini besleyen iki doktrin. Her ne kadar deizmin sistematik bir öğretisi, takipçileri, sözcüleri olmasa da felsefi bir geleneği var ve gizli deistler zannettiğimizden daha çok olabilirler. İstatistikler uzun zamandır %99'umuzun Müslüman olduğunu söylüyor. Bu rakam nüfus kağıtlarının din hanesinde yazanlardan hareketle oluşuyor. Gerçekler muhtemelen daha aşağı seviyelerde. Hristiyan ve Yahudilerin ülkemizde çok az olduğunu biliyoruz. Peki ya Müslüman olmayıp bunu söyleyemeyenler? Pasif ateistler, deistler ve agnostikler istatistiklere net olarak yansımasa da toplamlarının %1'den epey fazla olduğu bir gerçek. Birkaç ay önce Mack Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı dini değerler araştırması pek çok noktada eleştirilse de bize bazı veriler sunuyor. Allah'ın varlığına ve birliğine, bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz şeklindeki sorulan bir soruya %4 civarında hayır denmiş. Aynı soruda %6 oranında evet, Allah'ın sadece varlığına, bizi yarattığına inanıyorum ama her şeye karıştığına, karışacağına inanmıyorum seçeneği işaretlenmiş. %4 de cevap vermek istememiş. Yani tam anlamıyla evet diyenlerin oranı sadece %86. Mesela meleklere inanıyor musunuz sorusuna evet inanıyorum diyenler %75, %15 gözümle görmediğime inanmam diyor, %10 ise cevap vermek istemiyor. Bu oranlar gerçeği yansıtıyorsa Müslüman oranımız için %95 bile çok iyimser kalır. Peki ya sonuç? Ben deizm diyorum ama sen yeisizm anla. Türkiye'de kendini ben deistim diye tanımlayan geniş bir kitlenin olmadığı açık. Fakat dindar bir hayat yaşama tercihinin zayıfladığı da gökyüzü kadar gerçek. Bu durumu kötü örnekliklere, yaşadığımız dikey yukarıdan zorba modernleşmeye, geçmişten gelen yanlış devlet politikalarına, 15 Temmuz'a ve daha pek çok şeye bağlayabiliriz. Diğer taraftan deist demek meseleyi muğlaklaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Birisine din dediğimizde dindar dediklerinizin ahlakı, siyaseti, ekonomisi buysa, ben dindar değilim diyorsa bunun adı deizm değil yeisizmdir. Yani umutsuzluktan doğan karamsarlık, boş vermişlik. Avrupa'nın yaşadığı kendine özgü tecrübeler yine onlara özgü isimlerle nitelendirilebilir ama çoğu zaman bize uymuyor. Bizdeki tecrübe dinden, dindarlardan ve dini olan her şeyden ümidini kesip sağır ve kör gibi davranmak şeklinde zuhur ediyor. Deizm değil yeisizm yükseliyor. Özellikle dindar ailelerden gelen gençlerde bir mutsuzluk ve arada kalmışlık olarak ortaya çıkıyor bu durum. Argetus Araştırma Şirketi Danışmanı Erol Erdoğan, Türkiye'deki gençlik hareketlerinin, okuma gruplarının, dernek ve vakıfların tamamının gençlere ulaşma oranının %10'u bile bulmadığını söylüyor. Yeisizmin yükselişinde hocaların suçu var mı? Türkiye'deki hakim, hoca, vaiz, sohbetçi tipolojisinin gençleri İslam'a çekmeye çalışırken hikmeti, basireti, tatlı dili tercih edip etmediğini bir daha düşünmeliyiz. Kendi yeistlerimizi kendimiz üretiyor olabilir miyiz? Bu önemli bir soru. Deizmin ve yeisizmin bir yükselişi varsa bunda hocaların payı var mı? İslam'ı anlatma tarzımızın güncellenmesi gerekiyor mu? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz buyruğunu yeterince yerine getiriyor muyuz? Yeisizme ilgi gösteren özellikle dindar çevrenin bir kısmı esaslı, hakikatli, oturaklı, bilgili, hikmetli adam eksiğinden dolayı buraya kayıyor olabilir mi? İslam eşsiz bir kurtuluş vesilesidir insanlık için. Bu konuda yeterli bilgi, hikmet, basiret ve firasetle örneklik, güzel numune ya da rehberlik eksikliğinden dolayı sorularına cevap bulamayan insan aklı, manen aç kalan kalp arayışını sürdürüyor. Bir yaratıcı var duygusunu yakalayan deist ve yeistlerin bir adım öteye geçerek, İslam'ın eşsiz rehberliğine, tarifsiz mutluluğuna, hakikatine ve hikmetine ermelerini diliyoruz. Bu insanların İslam'ın hakiki, öz, eşsiz ve biricik mesajına ve Efendimizin hayatına ön yargısız, şartlanmasız tekrar bakması gerekir. Sapkın olmayan, kirlenmemiş, bulandırılmamış bir akıl ve kalple birlikte yeniden İslam'la buluşmak yollarını açacaktır. Ahlakın, adaletin kaynağı ne olacak? Akılların, zanların ilah haline geldiği bir fantastik dünyanın insanda bir getirisi olmayacağından, bir süre sonra başka izmlere kayılacağından şüphe yok. Deizm ebedi kurtuluş vaat etmez. Tam aksine ebedi kurtuluş yerine büyük bir boşluk hissiyle baş başa bırakır insanı. Allah'ın bir kez yaratıp bıraktığı bir dünya tasavvurunda ahlakın ve adaletin kaynağı ne olacak? İnsanı hep daha iyi olma yolunda ne motive edecek? Aile, onur, erdem, saygı, hoşgörü ve diğer tüm değerler gücünü nereden alacak? Bunları yeniden düşünmek gerek. Yeisizm pişmanlıktır. Dünyada olup bitenlerle ilgilenmeyen, dolayısıyla bilmeyen, onları etkileyecek kudrete sahip olmayan, gerektiğinde müdahale edebilecek irade ve hikmete sahip değil demektir ki bunlar birer eksikliktir. Allah ise tüm eksikliklerden münezzehtir. Dua ediniz ki duanıza icabet edeyim diyen Allah nasıl olur da dünyaya karışmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir. Yaratıp bırakmak isteyen Allah niye peygamberler gönderip onlara vahiy indirir, muhatap olur? Dindarlıktan ümidini kesen, boş vermiş bir anlayışın kadim ve kalıcı olduğuna inanmıyoruz. Kadim olan İslam'dır, kalıcı olan da İslam olacaktır. Deizm, yeisizm başta olmak üzere tüm izimler tepkisel hareketlerdir. Antisi tükendiği zaman kendisi de bitecektir. Bize düşen İslam'ı sahih kaynaklardan öğrenip tatlı dille ve halle gelecek nesle aktarmak ve aykırı tüm görüşleri okumaktan, dinlemekten çekinmemektir. Değerli dinleyenler, bu dosya konusunun içinde aynı zamanda Kim Ne Diyor başlıklı bir bölüm de var. Onu da paylaşalım. Ateizm çok yayılamaz ama. Geçen aylarda ülkemizde yeniden alevlenen deizm tartışmasını ilk başlatan isimlerden biri Mustafa Öztürk. Karardaki köşesinde deizmin ayak sesleri başlıklı yazısında İslami anlamda işlerin iyi gittiğini düşündüğümüzü ama muhafazakarlık motifleriyle bezeli gettomuzdaki sosyolojik vakumdan çıkıp etrafa bir göz attığımızda genç kuşağın dindarlığın tam zıddı bir yöne gittiğini göreceğimizi düşünüyor. Öztürk'e göre ateizm bu kültürel iklimde fazla bir karşılık bulamayacaktır. Nihilizm de bir tür ergen tribi olarak görülecek ve pek cazibesi olmayacaktır. En güçlü ve en tehditkar aday deizmdir ve artan bir ivme görülmektedir. Pozitivist fikirlerin tekrarı. Geçtiğimiz haftalarda Habertürk'ten Kübra Para konuşan Profesör Doktor Yasin Ceylan, gençler arasında deizmin hızlı bir şekilde yayıldığını iddia ediyor ve bunun da normal bir sürecin sonunda gerçekleştiğini savunuyor. Semavi dinlerin baskısından dolayı gençlerin deizme yöneldiğini düşünüyor. Artık modası geçmiş pozitivist savları tekrarlayan Ceylan, inanç devrinin kapandığını, artık insanların bilgiyle hareket etmek istediğini ifade ediyor. Ceylan'ın medrese eğitimi aldığını, ilahiyat tahsili görmüş olduğunu, ODTÜ felsefe bölümünde çalıştığını ve kendisini deist olarak tanımladığını hatırlatalım. Din olmadan Tanrı nasıl olacak? İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Teoman Duralı, "Biricik dostum" dediği Ceylan'a hiç katılmadığı gibi tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Dinden bağımsız bir Tanrı görüşü olmaz. Tanrı fikrini bize din veriyor. Din olmadan Tanrı'yı bilemem ki ben. Duralı Hoca, böylelikle deistlerin Tanrı fikrini bir dine dayanmadan savunamayacaklarını, dolayısıyla ateistlikle semavi dinler arasında tercih yapmak zorunda kalacaklarını ileri sürmüş oluyor. Sistem baskıları deist üretebiliyor. Acıbadem Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Emre Dorman, her dönem farklı bölümlerden 300 kadar öğrenciye felsefe dersleri verdiğini, ders çıkışı öğrencilerle sohbet ettiklerinde deizm, ateizm konularının sıkça tartışıldığını, kendini deist olarak tanımlayanların neredeyse tamamının dini yorumlama tarzına tepki olarak bu yolu seçtiğini ifade ediyor. Birçoğu yüzeysel bilgiye sahip, Allah'a şükür bir süre konuştuktan sonra büyük oranda İslam inancı ile ilgili kafalarındaki yanlış bilgilerden kurtuluyorlar diyen Dorman, özellikle İran'dan gelen öğrencilerde mevcut sistemin baskıları nedeniyle deist olmayı seçenlerin hayli fazla olduğunu ekliyor. Evet değerli dinleyenler, Merve Kurtoğlu'nun deizm dosyası başlıklı bölümde yer alan "Adını Biz Koyalım, Deizm Değil, Yeisizm" başlıklı yazısını paylaştık programımızda ilk olarak. Değerli dinleyenler, bir diğer yazıyla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye Ahmet Ünal'ın hazırladığı Mehmet Dinç'le Gençlik Halleri başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Bizler şu an fert olmanın bilincine vardığımız, duygularımızla idrakimizin birbiriyle kıyasıya yarıştığı bir dönemdeyiz. Gençlik döneminde klinik psikolog Mehmet Dinç'le gençlik hallerini konuşacağımız uzun bir söyleşiye başlayacağız. Gönlümüzden geçenleri, aklımıza takılanları, cevapsız sorularımızı kendisine sormayı planlıyoruz. Sizlerden gelecek sorularla da bu köşeyi zenginleştireceğiz. 3 vazgeçilmez, disiplin, değerler, aldanma. Gençlik yıllarımızda sağlıklı bir şekilde şahsiyetimizi oluşturabilmek ve içerisinde bulunduğumuz hayat devresini anlamlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz, nelere sarılmalı, nelerden kaçınmalıyız? Gençlik yıllarında sağlıklı bir şahsiyet oluşturmak ve gençlik dönemini anlamlandırmak için çok önemli birkaç meseleyi hayatın vazgeçilmezi haline getirmek gerekir. Bunlardan birincisi disiplindir. Gençlik dendiğinde akla en son gelen belki de hiç gelmeyen kelimelerden biri olan disiplin esasında en çok gençlik döneminde lazımdır. İki sebepten dolayı gençlik döneminde lazımdır. Birincisi, disiplin kazanılması gereken bir beceridir ve yaş ilerledikçe kazanmak zorlaşacaktır. Dolayısıyla gençlik döneminde insan bir disiplin kazanmazsa ilerleyen yıllarda kazanması hep daha zor olacaktır. İkincisi ise gençlik döneminde bir şeyler kazanmak isteyen insan ancak disiplinle kazanabilir. Disiplin olmadan kazanılan şey ya disiplinle kazanabileceğinden daha azdır ya da geçicidir, kalıcı olmaz. Bu sebeple bir gencin yatmasında, kalkmasında, alışkanlıklarında, davranışlarında, tepkilerinde, cevaplarında bir disiplin olması lazımdır. İkincisi değerler kazanmadır, yani ahlakı kuşanmadır. Tabii ki çok kimse bilerek, isteyerek ahlaksız davranışlarda bulunmaz. Ancak bilmeden, istemeden, fark etmeden çokça ahlak dışı davranan insan bulunuyor maalesef. Bu noktada kişi hangi ahlaki değerlere sahip olduğunu mutlaka bir düşünecek. Sahip olduklarını nasıl koruduğunu, korumak için neler yaptığını, ne zaman, nerede, nasıl koruyamadığını düşünecek. Sahip olmadıklarına nasıl sahip olabileceğini düşünecek. Sonrasında da bir inciyi, bir mücevheri muhafaza eder gibi ahlakını muhafaza etmeye çalışacak. Çalmaya, çizmeye çalışanlara karşı uyanık olacak. Uzak durmaya, mesafe koymaya çalışacak. Canı istesin istemesin, sevsin sevmesin, hoşuna gitsin gitmesin bu konuda dikkatli olacak. Özellikle de kendi içinde bulunduğu durum, konum, çevre, imkan, imtihan anlamında en çok hangi meselelerde zorluk yaşıyorsa ahlaki anlamda o konularda daha dikkatli, daha bir uyanık, daha bir hassas olacak. Zaten insan yanlış bir şey yaptığında, yapmak üzere olduğunda kalbi hisseder, uyarır, söyler. El verir ki kişi kalbine kulak vermiş olsun. El verir ki kişi kalbinin sesini zayıflatıp zevkinin sesini yükselterek doğruyu sessiz hale getirmesin. Üçüncüsü bir şeye aldanmaktır. Bir sanat, bir spor, bir meslek, bir faaliyet her ne varsa hayatında kendi karakterine, yeteneklerine, ilgilerine uygun olan özellikle gençlik dönemlerinde her gün imkan buldukça onun üzerine eğilmek lazımdır. Güzel olan en az bir işte usta, bir işte kalfa, bir işte çırak olabilecek kadar bilgi ve beceriyle donanarak gençlik dönemini geçirmektir. Bunun için ciddi anlamda emek vermek, zahmet çekmek, yorulmak gerekir. Bunun için boş vakit bilmemek, boşta kalmamak, boş işler yapmamak gerekir. Hem adanacağın işi ya da mesleği hem de ustayı aramak bunun en önemli adımlarından biridir. Bulduktan sonra da her ne olursa olsun vazgeçmemek ikinci adımdır. İnsan kabullerini sorgulamalı. Hayatı biraz daha kuralsız, serbest yaşamak istiyorum. Kurallar bana ayak bağı oluyor. Sizce de kurallar ayak bağı değil mi? bazı bakış açıları düşünülmeden, ne olduğu tam anlaşılmadan direkt alınıp kabul ediliyor maalesef. Kuralsız ve serbest yaşamak da böyle kalıplardan bir tanesi. Öncelikle düşünmek gerekiyor, kuralsız ve serbest yaşamak ne demek? Neye dair ve hangi kurallardan bağımsız olmak ister insan? Diğer insanların haklarının ihlal edilmesine mani olan bir kuralı kabul etmezse kazanır mı, kaybeder mi acaba? Ya da kendi hayatına ritim verecek ve hedeflerine ulaşmasına yardım edecek kuralları yok sayarsa, yıllar sonra vardığı yerden mutlu olur mu acaba? İnsan kabullerini sorgulamalı önce, anlamalı, doğru ve faydalı bulmalı, sonra kabul etmeli. Yoksa filmlerden aşırılmış, şarkılardan anlaşılmış sloganlarla kurulan bir hayat, insanı mutsuz ve umutsuz makineler yapar. Tabii ki an olur, zaman gelir, bazı yerlerde bazı kuralların mantıksız olduğunu, son kullanma tarihinin geçtiğini veya bazı insanlar özelinde doğru olduğunu görebilirsiniz. O zaman benim hayatımda anlamı, faydası ve geçerliliği olmayan bir kuralı uygulamam uygun değil. Ancak kuralsız ve serbest yaşama gibi süslü ifadelerin rehberliğini kabul edip hangi kural benim için geçerli, hangisi değil, hangisi benim için faydalı, hangisi değil, hangisi doğru, hangisi değil düşünmeden hareket etmek hem kısa hem uzun vadede bize zarar verecektir. Hırs yapmadan sefere devam. Yıllardır önüme hedefler koyuluyor ve her hedefe ulaştığımda ben yine değişmiyor, aynı kalıyorum. Hayatın sihirli değneği yok mu? Ben ne zaman adam olacağım? Yıllardır önüme hedefler konuyor demek, başkaları benim adıma hedef belirliyor ve ben o hedeflere benimsemeden ulaşmaya çalışıyorum anlamına gelir ki ulaşıldığında çok anlamlı bir değişim beklemeyiz. İdeal olan kişinin kendisini tanımaya, anlamaya çalışıp kendi hayatı, idealleri ve imkanları çerçevesinde idealler belirlemesi, bunu yaparken belki bilgisine ve tecrübesine güvendiği insandan fikir ve destek alması, sonrasında belirlediği yolda elinden gelen gayreti göstererek hedeflerine ulaşmaya çalışmasıdır. Sonrasında değişim başlayacaktır, ancak burada da unutulmaması gereken çok temel bir bilgimiz var. Bir çiçek de bahar olmaz, yani insan bir hedefe ulaşmakta bütünüyle değişmez, ancak bütün baharlar bir çiçekle başlar. Yani çiçekler açmaya devam ettikçe, hedef belirleme ve hedeflere ulaşmaya yönelik gayretler devam ettikçe sen de değişecek, dönüşecek, doğru ve anlamlı hedefler belirleyip peşinden koştuysan da bu değişim ve dönüşüm seni güzelleştirecek, olgunlaştıracak, daha iyi, daha büyük bir insan yapacaktır. Unutulmaması gereken bir diğer nokta da doğru ve anlamlı hedefler söz konusu olduğunda zaferden ziyade sefer önceliğe sahiptir. Yani hedefe ulaşmayı hırs yapmadan, sefere devam ederken sürecin öğrettiklerine insan açık olursa görecek ki hedeflerine çoktan varmış, hatta daha ileri bile gitmiştir. Değerli dinleyenler, Ahmet Ünal'ın hazırladığı Mehmet Dinç'le Gençlik Halleri başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Son olarak Genç Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi tamamlamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Geçeniz hayır olsun, hoşça kalın.